Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda Riyazu Salihin'den hadis-i şerifler okuyoruz. Bugün ayıpları örtmek bölümünden devam edeceğiz. Bu bölüme geldik. İslam ahlakının çok önemli esaslarından birisi ayıpları örtmek. İnsanlığın, Müslümanlığın zirve vasıflarından birisi. Toplum hayatında, aile hayatında çok önemli bir yere sahip ayıpları örtmek. Müslümanların ayıplarını örtmek ve zorunlu olmadıkça ortaya çıkarmaktan sakınmak. Öncelikle ayet-i kerimeyi okuyalım. Nur suresi 19. ayet-i kerimede Estağfirullah. İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişetu fillezîne âmenû lehum azâbun elîmun fiddünyâ vel âhireh. Müminler arasında hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere, işte onlara dünya ve ahirette can yakıcı azap vardır. Ayıpları açmak demek ki kötülüğün, çirkinliğin, ayıpların yayılmasını istemek, yeni yeni ayıplar ortaya koymak demektir. Haya ve edep noksanlığı iman ve din noksanlığından kaynaklıdır. Haya imandandır. Haya noksanlığı varsa iman noksanlığı vardır. Peygamber Efendimiz haya imandandır buyurur. Hayasızlığın toplumda yayılmasını isteyenler o topluma karşı en büyük saygısızlığı işlemiş olurlar. Bütün hak dinlerin temel hedefi tevhid inancını yeryüzüne hakim kılmak ve ahlaklı bir yapı kurmak olmuştur. Geçmişten beri. Artık şu anda tek bir hak din var, İslam. Öncekileri nesedip onların eksiklerini gidermiş, yanlışlarını düzeltmiş. Yani o dinlerde yanlış yoktu tabii ki. Zaman geçtikçe zamanla insanların yaptıkları tahrifat düzeltiyor. Bazı hükümlerde yanlış olmadığı halde Cenab-ı Hak değiştirebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuşlardır. Namuslu ve haysiyetli insanlara iftira etmek, onlara ahlaksızlık isnadında bulunmak da bir hayasızlıktır. Var olanı ortaya çıkarmak da, olmayan şeyi uydurmak da hayasızlıktır. Bu ayet-i kerime Peygamber Efendimizin sevgili ve iffetli eşi, müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye iftira edenler hakkında nazil olmuştur. Böylelerin dünyadaki cezası iffetli kadınlara iffetsizlik isnadında bulunup, İftira ettiklerinden dolayı kendilerine uygulanacak olan hadlerdir. Had cezasına çarptırılanlar mümin ise bu kendileri için bir kefarettir. Münafıkların ahiretteki cezası ise ebedi cehennemde kalmaktır. Yani hem iftira atıyor hem bunu Müslümanlar arasında yaymaya çalışıyor. Var olan bir kusuru ayıbı yaymak bile yasaklanırken olmayan bir kusur iftira atıp onu yaymaya çalışmak tabii ki daha büyük bir günah. 242. hadis-i şerif Riyaz-ı Salihinden An Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem gâle La yesturu abdun abden fid dünya illa seterahullahu yevmel kıyame. Ravahu Müslim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse kıyamet günde Allah da onun ayıbını örter. Cenab-ı Hak her daim müdahil kullarının işlerine. Bir kul hayır olarak ne yaparsa mutlaka Allah Teala onun karşılığını veriyor. Allah rızası için, Allah Teala'yı razı etmek için, memnun etmek için, Cenab-ı Hakk'ın emrine uygun hareket edebilmek için ona itaat olarak bir insanın ayıplarını örterse Allah da kıyamet günde onun ayıplarını örter. Çünkü dünyada da insan ayıplarının örtülmesine muhtaçtır tabii ki. Sıkıntıya girmek istemez, mahcup olmak istemez. Ama asıl ahiretteki ortamda, o mahcubiyetin büyük olduğu yerde, asıl orada insan ayıplarının örtülmesine ihtiyaç duyacaktır. Aman dünyada yaptığım, başkalarına göstermediğim kusurlar, ayıplar bugün ortaya çıkarsa bütün dünyanın huzurunda rezil olurum. İnsanların, meleklerin, peygamberlerin, velilerin, komşuların, akrabaların, çoluğumun, çocuğumun, annemin babamın yanında rezil olurum diye tam böyle büyük bir korku içindeyken Allah Teala o kulunun ayıplarını örter, nasıl bir rahatlık olduğunu bir hayal etmek gerekiyor bunun. Böyle bir güzelliğe kavuşmak için demek ki bu dünyada insanların ayıplarını örtmek gerekiyor. Dinimiz insanların ayıplarını araştırmayı ve kişilerin gizli hallerini ortaya çıkarmak için gayret etmeyi yasaklamıştır. Tecessüs yapmayın, gizli hallerini araştırmayın. Buna karşılık bir kimsenin ayıplarını, kusurlarını örtmek ahlaki bir fazilet, üstün bir insani meziyet kabul edilmiştir. Örtülmesi istenilen ve Allah'ın da kıyamet gününde örteceği ayıp, kusur ve hatalar kul hakkına taalluk etmeyen, zulüm ve haksızlık olmayan, söylenilmesi halinde kimseye fayda temin etmeyecek türden olanlardır. Bu sayılanlar ve benzerleri dışında kalan günahları ve özellikle haramları gizlemek caiz değildir. Allah Teala dünyada günahlarını örttüğü kulunun kıyamet gününde de hata ve kusurlarını örter. Böylece mahşer halkı da onun bu halini bilmezler. Dünyada bir kulun hata ve kusurlarını örten kimse de sevap işlediği için Allah katında o da mükafatını görür. Bu hadis-i şeriften çıkarılacak dersler. 1. Hata ve kusurları örtmek fazilettir. 2. Örtülen hata ve kusur kul hakkına taalluk eden zulüm ve haksızlıklar cinsinden olmamalıdır. Yani bir insan zulmediyor, kul hakkı yiyor, onu örtersen o mazlumun zulmü devam eder. Mazlum daha çok zarar görür. Dolayısıyla onu durdurmaya çalışmak gerekir. 3. Allah dünyada kusurunu örttüğü kulunun mahşerde de kusurlarını ortaya çıkarmaz. 4. Dünyada kulların kusurunu örtenler ahirette mükafatını görürler. Ve anhu gale. Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Küllü ümmeti muafen illel mücahirin. Ve inne minel mücahareti en ya'melel raculu billeyli amelen. Sümme yusbihu. وَقَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَزَا وَكَزَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Yani Buhari ve Müslim'in ortak rivayet ettikleri bir hadis. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki, işlediği günahları açığa vuranlar dışında ümmetimin tamamı affedilmiştir. Bir adam gece kötü bir iş yaptığı, Allah da onu örttüğü halde sabahleyin kalkıp, ey filan ben dün gece şöyle şöyle yaptım demesi açık günahlardandır, günahı açığa vurmaktır. Halbuki o kişi Rabbi kendisinin kötülüğünü örttüğü halde geceyi geçirmişti. Fakat o Allah'ın örttüğünü açarak sabahlıyor. Yani Cenab-ı Hak hatalarını örtmüş, kimseye göstermemiş, duyurmamış. Ama kul o kadar rahat ki, o kadar gamsız ki kalkıyor sabah kendisi söylüyor. Utanmak, haya kalmamış. Açıktan günah işliyor anlamında. Bugün çok var yani günah işlemeyi hatta cesaret, kahramanlık gibi görerek, oruç yemeyi bir kahramanlık gibi görmek, hayasızlığı, edepsizliği bir kahramanlık gibi görmek düşüncesinde olan pek çok insan var. Yaptığı ile övüner, açık açık bunu söyleyen insanlar var. Bunlar da demek ki affolmayı istemeyen insanlar. Cenab-ı Hak affedeceği kulun günahlarını gizliyor. Bu dünyada gizliyorsa ahirette de açığa vurmuyor. Ama bunların öyle bir derdi yok anlaşılan. Bir günah işlemek, bir kusur ve hata yapmak sevilmeyen, arzu edilmeyen ve sahibine de hiç kıymet kazandırmayan, sadece kötü görülmesine ve bayağı sayılmasına vesile olan bir haslettir. Durum böyleyken gizli kapaklı bir yerde işlediği ve Allah'tan başkasının bilmediği, Allah'ın da örttüğü bir günahı faziletmişçesine ortaya döken, marifetmiş gibi anlatan ve başkalarına söyleyen kimse Allah tarafından affedilme şansını kaybetmiştir. Günah ve kusurlarını başkalarına anlatanlar Allah'ı, Resulünü ve salih amel sahibi müminleri hafife almış, kötülüklerini iyilik, günahlarını sevap, bayağılıklarını fazilet saymış olurlar. Bu ise en az işledikleri günah seviyesinde bir pervasızlıktır. Halbuki günah işleyen bir kimsenin hiç olmazsa onu gizli tutmaz. Kendisini aşağılanmaktan kurtarır. Aksi takdirde açıkladığı günah eğer bir cezayı gerektiriyorsa cezalandırılmasını, cezayı gerektirmiyorsa kınanmasını icap ettirir. Bir kimse dünyada işlediği bir günahı utanarak gizlerse, Allah'ın kendisine kıyamet gününde rüsvay etmemesi umulur. Hadisten öğrendiklerimiz: 1. Kişinin gizli olarak işlediği bir günahı açığa vurmaması Allah'ın onu affetmesine vesile olur. 2. İşlediği günahı başkalarına anlatan ve bunu bir meziyet sayanları Allah affetmez. 3. Gizli işlenen günahları açığa vurmak, başkalarına anlatmak Allah ve Resulünü hafife almaktır. 4. Gizli işlediği günahları açığa vuranlar eğer bu günah cezayı gerektiriyorsa cezalandırılır. Çünkü açığa vurmak itiraf sayılır. Cezayı gerektirmiyorsa kınanırlar. 244. hadis-i şerif: Ve anhu anin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle: İzâ zenetil emetu fetebeyyene zinâhe fel yeclidhe el hadde ve la yuserrib aleyha thumme in zenetil thâniyete fel yeclidhe el hadde ve la yuserrib aleyha thumme in zenetil thâlithete fel yebi'ha وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ مُتَّفَكُنْ عَلَيْهِ. Yine ittifak edilen, Buhari ve Müslim'in ittifak ettikleri bir hadis-i şerif. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ebu Hureyre Hazretleri devamlı Efendimizin yanında bulunan, hiçbir yere ayrılmayan, Efendimizin verdiği hurmalarla karnını doyurup çoğu zaman aç olarak Efendimizin İlim meclislerinde bulunan bir sahabe olduğu için çok hadis rivayet ediyor. Bazen sahabeler, ya biz senden önce Müslüman olduk, bu kadar hadis rivayet etmiyoruz diyenler de, kardeşim diyor, siz diyor Mekkeli kardeşlerimiz ticaretle uğraşırken pazarlarda, siz diyor Medineli kardeşlerimiz tarlasında bahçesinde uğraşırken, ben diyor aç karın tokluğuna, aç acına çoğu zaman peygamberimizin yanından hiç ayrılmıyordum diyor. Onun için diyor benim çok hadis rivayet etmem ondandır. Bir de Efendimiz'den dua alıyor. Ya Resulullah diyor, bana bir dua edin, hiç işittiğimi unutmayayım diye. Efendimiz'in duası bereketiyle de hafızası çok güçlü bir sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki, bir cariye zina eder ve zina ettiği de kesinleşirse sahibi ona had cezası uygulasın. Fakat suçunu başına kalkmasın, utandırmasın. Sonra ikinci defa zina yaparsa aynı şekilde hat uygulasın ama yine de suçunu yüzüne vurup kötü sözlerle kınamasın. Nezaket, kalbi kırmamak önemli husus olduğu için Efendimiz bunu bak ısrarla tavsiye ediyor. Sonra bu cariye üçüncü defa zina ederse artık efendisi onu kıldan bir ip bedeline bile olsa satsın. Baksın, demek ki akıllanmıyor, uslanmıyor, yola gelmiyor. Çok ucuza da olsa sat, kurtul ondan diye. Köleliğin cari olduğu, uygulandığı zamanlarda tabii insanların başına bu tür şeyler geliyor. Artık kölelik, o mevkine düşkün insanlar içerisinde de böyle ahlakı önemsemeyen, ahlaksızlığa meyilli insanlar olabiliyor. Bunlar diyor devam ederse, akıllanmazsa uzak tutun, kendinizden uzaklaştırın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cariye harpte esir düşmüş veya ilk sahibi tarafından satılarak aile muamelesi yapılmak üzere alınmış kadınlar, kızlardır. Para ile alınıp satılan hizmetli kız da cariye diye adlandırılır. İslam dini köle ve cariyeler için hukuki bir statü tayin etmiş ve onlara bir takım haklar vermiştir. Kölelik ve cariyeliği kaldırmayı da nihai hedef seçmiştir. Yani İslam'ın maksadı köleliği kaldırmaktır ama toplumda bir vakıa var. Savaşlar devam ediyor. Savaşlardan esir alınıyor. Köleliği ha kaldırdım deyip toptan kaldırıversen, savaşlar devam ettiği için esir alınan kadınlar ne olacak? Esir alınan kadınları ya geri vereceksin, düşman kazanacak, ya öldüreceksin, onlar kaybedecek veya haksızlığa uğrayacak, zulme uğrayacak. Ama bir sistem getirmiş İslam. Diyor ki bunları isterseniz hürriyete kavuşturabilirsiniz. Bu her zaman olmayabilir. Düşmanın kazanmasını istemeyebilirsiniz. O zaman cariye olarak alabilirsiniz. veya hürriyetine kavuşturur kalmak isterse onunla evlenebilirsiniz. Kendi memleketinizde yaşayarak veya köle olarak, cari olarak tutarsınız ama bunun kuralları var. Öyle kaidesiz, kuralsız değil. Yani cariyeyle birlikte olmanın da kaidesi, kuralı var. Zamanı var. İşte onlara yapılacak muamelenin de nasıl davranırsın, hakları nelerdir, ne yer, ne içer, nasıl çalışır, ne kadar çalışır, bunların hepsi insanca düzenlenmiş şeyler. Yoksa Avrupa'daki, İslam dışı milletlerdeki kölelik gibi, yani canı çıkıncaya kadar bir insanı ezmek anlamında değil. Bir cariyenin zina yaptığı ya görerek, ya gebelikle veya kendisinin itirafıyla bilinir. Zina yapan cariyeye bu suçu karşılığında ne kadar celde vurulacağı bu rivayetle belirtilmemiştir. Nesai'nin rivayetine bunun 50 kamçı olduğu bildirilmiştir. 50 sopa cariye olduğu için. Hür olsa, bekar olsa 100 sopa. Cariyelere bunun yarısı. Çünkü cariyeye sahip olmaktan gaye onu bir nevi eş edinme ve doğum yapmasını arzu etmektir. Zina ise bu gayeyi ihlal edici bir harekettir. Ebu Hanife'ye göre cariyenin had cezasının yerine getirilmesi devletin hakkıdır. Diğer mezhep imamları bu ve benzeri hadislerin zahirinden efendisinin cariyeye had cezası uygulayabileceği görüşünü benimsemişlerdir. Başa kalkmak cariyenin yaptığı ayıp ve kusurları yüzüne vurmak, hatalarını sayıp dökmekle olur. Bu davranışlar cariyeye sözle eziyet ve işkence olacağı için yasaklanmıştır. Veya sadece bunları sayıp dökmek, ayıbını yüzüne vurmakla yetinilmeyip sopa ile vurularak cezalandırılması gerekir şeklinde anlayanlar da olmuştur. Böyle bir cariye satılırken alacak olana onun bu kusurunu söylemek gerekir. Böyle bir kusur var. Zaman zaman işte sınır tanımıyor, kural tanımıyor diye bu kusurunu söylemek gerekir. Aksi takdirde alan kimse onun kusurunu sonradan öğrenirse geri verme hakkı doğar. Madem ki böyle bir cariyeden kurtulmak, onu elden çıkarmak gerekmektedir, o halde satın alan Müslümanın da ondan kurtulması gerekmez mi? İkinci sahibinin korkutma veya iyilikle onu yola getirmesi söz konusu olabilir. Onu evlendirmek suretiyle namuslu kılması da ihtimal dahilindedir. Böylece İslam bir suçlunun ıslahı için mümkün olan bütün tedbirleri alır. Uygun ve meşru olan bütün yolları dener. Hadisten neler öğrendik? Zina yapan cariye gerekli had uygulanır. Had cezası. Yapılan suçların cezaları Kur'an'da ve hadislerde belirtilmişse bunlara had cezası diyoruz. Herhangi bir ceza belirtilmemiş ise bunlara tazir cezası diyoruz. Artık duruma göre hakim onun cezasını takdir ediyor. Zina eden cariyeyi satmak caizdir. Zina tekrarlanınca ceza da tekrarlanır. Satılan bir cariyenin kusurları söylenir. Fasık ve asilerle bir arada olmaktan, onlarla düşüp kalkmaktan sakınılması gerekir. Kötülerle beraber olmamak gerekir. Günahkarlara da şefaat ve merhamet gösterilir. Onların bu sayede düzeleceği umulur. Peygamber Efendimiz'in bir duasını okuyalım bugün inşallah. Bizi Allah'a yaklaştırması için Rabbimize dua etmek. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâne yegûl fî duâihi. Peygamberimiz dualarında şöyle derdi. Allahümme rzuknî hubbeke. Allah'ım beni sevginle rızıklandır. Ve hubbe men yenfe'unî hubbuhu indeke. Sevgisi senin yanında bana fayda verecek kimsenin sevgisiyle beni rızıklandır. Yani bir insanı sevdiğimde sen razı olacaksan o kimseyi bana sevdir. Allahümme ma razakteni mimma uhibbu fec'alhu kuvveten li fima tuhibbu. Allah'ım bana ihsan ettiğin ve benimle kendilerini sevdiğim nimetleri, benim de kendilerini sevdiğim nimetleri senin sevdiğin, razı olduğun amelleri işleyebilmem hususunda bir kuvvet kıl. Allahümme ma razakteni mimma uhibbu. Benim sevdiğim şeyleri bana verdiğin ve benim sevdiğim rızıkları fec'alhu kuvveten, onları benim için bir kuvvet kıl li fîmâ tuhibbu, senin sevdiğin işleri yapmaya. Allah'ım senin verdiğin nimetlerle senin razı olduğun işler yapmayı nasip et. Allahümme ve mâ zeveyte annî mimmâ uhibbu. Allah'ım benim isteyip de senin bana vermediğin şeyler. Fec'alhu feragan li fîmâ tuhibbu. Onları da ya Rabbi zihnimi senin sevdiğin şeylerle meşgul etmeme ve tamamen senin itaatine yönelmeme bir sebep kıl. Fec'alu feragan li fima tuhibbu. Ben de bu sebeple sen eğer o nimetleri bana vermediysen ben de onlarla meşgul olmayıp o vakitte, o zamanda senin razı olduğun başka işlerle bana meşgul olmayı nasip eyle. Ne kadar güzel bir dua ediyor Efendimiz. Allah'ım beni senin muhabbetinle ve sevgisi senin katında fayda verecek olan kimsenin muhabbetiyle rızıklandır. Allah'ım bana ihsan ettiğin ve benim de kendilerini sevdiğim nimetleri senin sevdiğin ve razı olduğun amelleri işleyebilmem hususunda bir kuvvet kıl. Allah'ım sevdiğim halde bana vermediğin şeyleri de zihnimi senin sevdiğin şeylerle meşgul etmeme ve tamamen senin itaatine yönelmeme bir sebep kıl. Sevgi üzerine kimleri seveceğiz? Ondan başlıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım önce diyor senin sevgini ver bana. Allah'ım muhabbetullah'ı ver bana diyor. Sonra sevdiğim zaman senin rızanı kazanacağım insanlar bana sevdir. Sonra Allah'ım bana verdiğin nimetleri senin razı olduğun yolda amel işlemek için bir kuvvet kıl bana. Bana vermediğin nimetlerde onlarla meşgul olmadığım, onlardan arta kalan vakitlerde onlarla meşgul olacakken meşgul olmayıp bana kalan o vakitlerde senin razı olduğun işleri yapmayı bana nasip et. Efendimizin diğer duası: Allahümme inni es'elüke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubben yubelliguni hubbeke. Allah'ım senin muhabbetini, seni sevenlerin muhabbetini ve senin muhabbetine ulaştıracak bir sevgiyi istiyorum. Allah'ın sevgisini istiyoruz. Allah'ın sevdiklerini sevmeyi istiyoruz. Ve Allah'ın sevgisine ulaştıracak şeyi sevmeyi istiyoruz. Öyle bir sevgi istiyoruz. Gönlümüz nerelerde olması gerekir? Bunu gösteren Efendimizin duaları. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımız burada sona erdi. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.